Merhaba sevgili dostum. İlk defa bir belgesel incelemesiyle karşındayım. Bugün Netflix'te şu sıralar çok popüler olan Tinder Avcısı belgeselini bir psikolog gözüyle incelemek, yorumlarımı seninle paylaşmak istiyorum. Ama belgeseli incelemeden önce bazı temel kavramları oturtmak gerekiyor. Tinder nedir? Tinder bir aslında çöp çatanlık uygulaması diyebiliriz. Bizim zamanımızda üniversite döneminde siber alem gibi uygulamalar vardı. Gezerdim böyle, arardım, mesaj atmaya çalışırdım vesaire. Geçmişe dönüp baktığımızda herhalde gençliğimizin birçok hayal kırıklığını orada bulabiliriz. Tinder bunun birazcık daha gelişmiş versiyonu. Telefonlara uygulama olarak yükleniyor ve 2012 yılında piyasaya sürülen bir uygulama. Mantık çok basit aslında. Şimdi lokasyon bazlı, mesela bir yerde telefonunu aktive ediyorsun ve o anda civarda olan kişilerin profilini sana gösteriyor. Fotoğrafını sana gösteriyor. Ve sen sola ya da sağa kaydırıyorsun. Sağa kaydırdığın zaman beğendiğini gösteriyor. Sola kaydırdığın zaman beğenmediğini gösteriyor. Eğer karşı taraf da seni beğenmişse eşleniyorsun ve birbirine mesaj atma hakkına sahip oluyorsun. Yani iki kişi birbirinden haberi olmadan beğenmişse bir şekilde aralarında bir diyalog gelişebiliyor. Birçok ülkede kullanılıyor ama bizim ülkemizde algısı biraz kötü. Daha çok günübirlik ilişkiler, cinsellik odaklı ilişkiler için kullanılıyormuş gibi bir algısı var. Bunun aksini iddia edenler de var, böyle olduğunu söyleyenler de var. Güncel durumu ben bilmiyorum. Bu arada Tinder benzeri birçok uygulama var. Hepsinin mantığı 3 aşağı 5 yukarı. Aynı çalışıyor. Şimdi gelelim hikayemize. Hikayemiz Cecilia'nın hikayesiyle başlıyor. Onun neler yaşadığını o başlangıç noktasına götürüyor. Cecilia Londra'da yaşayan aslen Norveçli Oslo olan bir kadın, bekar ve arada sırada Tinder'dan tanıştığı insanlarla buluşuyor. Bazılarıyla geçmişte sevgili olmuş. Yine böyle yalnız olduğu bir dönemde Tinder'da gezinirken bir profil görüyor. Eleman çok havalı, böyle zengin bir yaşantısı olan, bazen yatta, bazen özel jette, bazen böyle lüks arabalarla poz vermiş ve etkileniyor. O görsel şovdan, zenginlikten ve o an onu beğeniyor. Beğendiği zaman eşleşiyorlar. Hemen karşı taraftan bir mesaj geliyor. İşte bu beğendiği profilin sahibinin ismi Simon Levy. Simon'un hikayesi bu belgeselin hikayesi. Kendisi bizzat Tinder avcısı oluyor. Yani bu belgeselde onun yaptığı dolandırıcılıkları izliyoruz. Sonrası zaten çok hızlı gelişiyor. Cecilia ile buluşuyorlar. Onu Four Seasons otele davet ediyor ki bu otel çok lüks bir oteldir. Londra'nın lüks otellerinden birisi. Orada kahve içiyorlar. Cecilia itiraf ediyor. Diyor ki o zenginlikten, o gösterişten etkilendim. Daha önce hiç böyle lüks bir otele girmemiştim diye. Sonra kendi hikayesini anlatıyor Simon. Diyor ki benim diyor bir çocuğum var diyor, bir kızım var diyor. Annesiyle ayrıldık ama hala görüşüyoruz arada sırada annesiyle, yani dost olarak. Ve ben, babam mücevher tüccarı, milyar dolarlık bir işi yönetiyoruz. Dünyanın en önemli firmalarından birisi bu alanda. Ben de onun işlerini takip ediyorum. Yanında da bir koruması var Simon'ın. Bu arada bu koruma sonradan sık sık karşımıza çıkıyor. Dolandırıcılık noktasında birçok katkısı var Simon'a. Ve o anda konuşurken diyor ki ben diyor bir iş sebebiyle Sofya'ya gitmek zorundayım, Bulgaristan'a. Ve özel jetimle gideceğim. Eğer işin yoksa sen de gel. Ve o anda Cecilia'nın gözleri böyle kalp kalp. Diyor ki tabii gelirim. Ve bir araçla eve gidiyor. Pasaportunu alacak, minik bir valiz hazırlayacak. O araçta Rolls Royce. Yani düşünsene nasıl havalı. Gidiyor, geliyor. Arkadaşlarına mesaj atıyor bu arada Cecilia. Arkadaşlar çok panik. Deli misin, manyak mısın, ne işin var tanımadığın adamın uçağında vesaire. Ama Cecilia büyülenmiş, tuzağa düşmüş durumda. Sonra bu süreç gelişiyor. Belgeseli tamamıyla anlatmayacağım. İnanılmaz bir görsel şov. İnanılmaz aşk sözcükleri. İnanılmaz hediyeler. Bir gün orada, bir gün buradalar. Özel jetle seyahat ediyorlar. Ve böyle bir ortam. İşler böyle giderken bir gün sevgili olmuşlar artık Cecilia ile Simon, görüşüyorlar. Cecilia'ya bir mesaj geliyor. Gecenin 4'ünde, 5'inde çok böyle aniden arka arkaya. Bizim Simon'ın korumasının böyle kafası kanlar içerisinde. Diyor ki benim düşmanlarım var. Yaptığım bir anlaşmayı engellemek istiyorlar. Bundan dolayı saldırıya uğradık. Beni bıçaklayacaklardı. Allah'tan diyor korumam beni kurtardı. Bir ambulans ortamında böyle bir video, böyle bir fotoğraflar paylaşıyor. Ve diyor şu an güvenlik endişesi sebebiyle senin kredi kartını kullanabilirim. O anda minik bir istekmiş gibi geliyor. Cecilia da şunu düşünüyor. Ya diyor sevdiğim adama bir kredi kartı desteği vermeyeceksem nasıl olacak bu iş? Tabii ki de diyor gönderiyor ve sonra olaylar gelişmeye başlıyor. Adım adım destek oluyor maddi noktada ve işin sonucunda yaklaşık 250 bin dolar içeride oluyor. Diyor ki ben diyor bu parayı ödemek için hayatımın büyük bir kısmını mahvetmiş durumdayım. Yani o noktaya kadar geliyor. Şimdi bu ilişki devam ederken Simon aynı anda başka kadınlarla da ilişki içerisinde. Yine belgesel içerisinde hikayesine tanık olduğumuz bir diğer kadın da Pernilla. Pernilla ile buluşuyorlar, yine aynı görsel şovlar, zenginlik gösterileri gidiyor. Bir gecesi 5000 dolar otelde kalıyorlar, oraya davet ediyor. İnanılmaz pahalı yemekler, her yerde şampanya açılıyor. Pernilla ilk başta Simon'dan çok etkilenmese de sonrasında o da bu görsel zenginlikten aslında etkileniyor ve ilişki içerisinde ve bu arada şöyle bir şey keşfediyoruz. Pernilla ile arkadaş gibiler Simon o görüştükleri süreçte. Ve o arada Rus manken bir kız arkadaşı var. İnanılmaz su gibi para harcıyorlar. Peki bu su gibi harcanan para nereden geliyor biliyor musun? Cecilia'nın her ay gönderdiği, işte sevgilisi düşmanlarından korunsun diye, saklansın diye gönderdiği 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin dolarlardan geliyor. Bir yandan Simon Cecilia ile konuşuyor, ağlıyor, yalvarıyor. Sen benim için çok değerlisin, hayatımı kurtarıyorsun. Öbür tarafta çılgın partiler, saçıyor parayı böyle. Ve Pernilla tabii bunu bilmiyor henüz. Sonrasında aynı mevzu Pernilla ile de oluyor. Pernilla'dan da paralar alıyor ve olayların rengi o noktada değişmeye başlıyor. Başka kadınlarda da buna benzer durumlar ortaya çıkıyor. Cecilia mahvolmuş durumda. Londra'dan taşınıyor annesinin yanına. Pernilla çok üzülüyor. Prag'da yaşayan yine Hollandalı bir kadın var. O da benzer bir durumda. Ciddi anlamda borçlanmış durumda. Yanlış hatırlamıyorsam onun da 150 bin doları. Sistem şu. Simon'ın dolandırıcılığı şu şekilde işliyor. Bir kadınla tanışıyor, onu etkileyene kadar inanılmaz bir giyim tarzı var. Her şeyinden marka taşıyor. İşte sahte saatleri var, o saatler normalde gerçek zannediyorsun çünkü böyle bir bağlam içerisinde. 100 bin dolarlık, 200 bin dolarlık saatler. İşte çok pahalı hediyeler alıyor. Jetle geziyorlar, çok pahalı hesaplar ödeniyor ve karşı tarafı ciddi anlamda etkiliyor. İş bir yere kadar o insana yatırım yapmak. Sonra herkese aynı hikaye. Bu arada herkese o kanlı kafa fotoğrafını gönderiyor. Korumasının bir şekilde kendisini kurtardığı şeyler. Herkese hazır kalıpları var gönderdiği ve iş para alma noktasına geliyor. Para alma noktasından sonra oradan aldığı parayı bir sonraki kurbanını etkilemek için kullanıyor. Bu bir döngü halinde. Bu arada Simon inanılmaz lüks bir hayat yaşıyor. İnanılmaz kıyafetler giyiyor. İnanılmaz seyahat ediyor. Her şey inanılmaz büyülü bir masal gibi. Ve olan bu kurbanları oluyor. İşte hikaye, belgesel bunu anlatıyor. Peki benim yorumum ne burada? Ben şunu yorumlamak istiyorum. Hem Simon'ın psikolojisini neden böyle bir şey yapıyor? Hem kadınlar neden böyle bir tuzağa düşüyor? Hem de bundan sonra böyle bir tuzağa düşmemek için kadın olsun, erkek olsun nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi hikayenin başına dönelim. Cecilia'nın Simon'la buluştuğu gün yaptığı muhabbet. Şimdi Simon zaten beden dili işaretiyle, fiziksel göstergelerle, her şeyiyle, söylediğiyle süper zengin olduğu mesajını veriyor karşı tarafa. Cecilia bu durumdan etkilenmiş durumda. Çünkü kadın olsun, erkek olsun hepimiz statüyü, hepimiz zenginliği sevebiliriz. Kadınlar için bu birazcık daha fazla olabiliyor. Kıracın da söylediği eski bir Anadolu türküsü vardır. Belki hatırlarsın. Ben varmam yoğurdu sinek diye, ben isterim omzu tüfekli gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü kadınların birazcık daha böyle ezildiği için korunmaya daha çok ihtiyaçları var. Ve kadınlar bu noktada statü, zenginlik, kendi hayatlarını garantiye alabilecekleri imkanlara birazcık daha böyle hızlıca ve daha sıcak bir şekilde yaklaşabiliyor. Cecilia karşı tarafın maddi imkanlarından ve gösterişinden etkilenmiş durumda. Sonra Simon kendi hikayesini anlatıyor. Babasının işte bir elmas tüccarı olduğunu, kendisinin bir dönem Güney Afrika'da işte bazı anlaşmazlıklar sebebiyle iftiraya uğradığını ve hapis yattığını, ki geçmişte gerçekten dolandırıcılıktan hapis yatmış, hapis yattığını, üzüldüğünü, hayatta mücadele ettiğini söylüyor. Şimdi bu inanılmaz bir tablo. Bence inanılmaz çalışan bir sistem karşı tarafa şu hissiyatı veriyor. Ben harika bir çocuğum, prensim, kralım ve çok özel imkanlara sahibim ama üzgünüm, kırgınım, kırık bir kalbe sahibim. Bu dünya benim değerimi bilemedi. Ve bazı hatalar yapmış olabilirim ama fazlasıyla bunun acısını çektim. Şimdi karşı taraf zaten etkilenmiş durumda. Bir de şöyle bir şey tetikleniyor. Ya bu çocuğun yarası var. Onu ben iyileştirebilirim. Onun kurtarıcısı ben olabilirim. İşte Cecilia burada tuzağa düşüyor. Hem inanılmaz gösterişli, zengin bir adam hem de yardıma ihtiyacı var. Halbuki bu düşünülmüş bir şey. Yani birçok ilişkide de olabilir bu günümüz hayatında. İlişkilerin başında insanlar böyle inanılmaz güçlülerdir ama sana kırgın yanlarını açıyorlar. Benim travmalarım var. Ben acılar çektim. Benim yardıma ihtiyacım var. Bu bir taktik olabilir. Karşı tarafa sen benim kurtarıcım olabilirsin mesajı vermek o insana her zaman iyi hissettirecektir ve motive edecektir. Bu arada şuna dikkat ettim. Simon aslında dışarıdan çok romantik prens gibi görünüyor. Böyle yüz gülden oluşan buketler gönderiyor. İnanılmaz yemekler organize ediyor. Şampanyalar patlatıyor. Gecenin üçünde işte Oslo'ya gidiyor. Senin için geldim buraya uçakla vesaire diye. Karşı taraf tabii ölüyor bitiyor bunları görünce. Ya beni ne kadar önemsiyor. Ama sonra şunu fark ediyoruz. Birçok insana neredeyse hayatına giren herkesi aynı kalıpları, aynı akışı uyguluyor. Yani burada Simon'ın yüzeysel ve sığ birisi olduğunu anlıyoruz. Sadece taktik yapıyor. Bu arada biraz sonra narsistik özelliklerinden bahsedeceğim Simon'ın. Narsist insanların ki Simon'da da gördüğümüz üzere hepsi için geçerli olmasa da empati becerileri çok zayıf. Karşı tarafın ne hissettiğini anlamıyor. Ya da ona iyi hissettirdiği için yapmıyor. Bu bir taktik. İşe yaradığı için böyle yapıyor. Böyle jestleri ortaya koyuyor. Gelelim işin narsistik boyutuna. Bence Simon narsist bir insan. Zaten bir insanın bu kadar karşı tarafı etkileme noktasında olması, bu kadar gösterişle beraber kendisini çok merkeze koyuyor olması, her daim haz odaklı yaşıyor olması gibi özelliklerle ve diğer insanları kullanma çabası, sonrasında onların duygularını hiç önemsememesi, tipik narsistlerin özelliği. Birazcık böyle minik psikopatlık davranışları da var. Sonrasında ortaya koyduğu o tehdit davranışlarıyla. Şimdi Simon bazı kimliklerinde 89 doğumlu, bazılarında 90, bazılarında 91 yazıyor. İsrail doğumlu ve 2011 yılına kadar orada yaşıyor. Yani 20'li yaşlarına kadar ve İsrail'de yaşadığı zaman diliminde de bazı suçlar işliyor söylediğim gibi. Şimdi orada gazeteciler onun yaşadığı yeri keşfetmeye gittikleri zaman inanılmaz varoş bir ortamda çok kötü bir apartmanda oturuyor. Herhalde annesi ya da bazı akrabaları hala orada ikamet ediyor. Çok da dostane bir şekilde karşılamıyorlar gazetecileri. Şunu diyorlar. İşte Simon ismini değiştirdi. Daha önceki adı Shimon Hayut. Ve İsrail'den kaçmak zorunda olunca ismini değiştirmiş. Şimdi geçmişte muhtemelen hissettiği ciddi bir aşağılık duygusu, ciddi bir değersizlik duygusu var. Ama sonrasında kendine olan o fazlasıyla beğeni ve narsizminin de etkisiyle farklı bir hayatla telafi ediyor kendisini. Ama ben bu arada Simon'ın işlevsel bir karakteri olduğunu düşünmüyorum. İşlevselden kastettiğimle şimdi her gün yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor ama kenara hiç ayırdığı bir kuruş yok. Azıcık işler ters gittiği zaman, kaynakları kuruduğu zaman ne oluyor? Bir hostelde kalıyor, belki sokakta yatacak noktaya geliyor. Bir kız arkadaşına neredeyse yalvaracak noktaya geliyor. Ne olur bana yardım et. Ne olur çok kötü durumdayım gibi. Şimdi böyle de bir durum var. Yani o an dürtüsel, sadece haz odaklı yaşıyor. Sadece havamız yürüsün, şanımız yürüsün gibi bir yaşam tarzı var. Bundan dolayı kendisini pek stratejik ve mantıklı bulmadım. Sadece anı yaşayıp o içerideki değersizliği bu kadar gösterişle tatmin etmeye çalışıyor. Şimdi narsistleri şöyle hatırladığımız zaman ilk başta çok gösterişli olduklarını, karşı tarafı ilk başta çok pohpohladıklarını, love bombing diye bir video da çekmiştik hatırlarsan. Orada da anlatmıştım. Yani ilk başta inanılmaz bir sevgiye boğuyor, hediyelere boğuyor ve sonrasında asıl mevzu geliyor. Benim istediklerimi yapacaksın. Yani o dolandırıcılık dediğimiz mevzu. Buna dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde de birisi karşında duruyor. Yani ve her şeyle harika görünüyor. Bunu ilk keşfeden neden sen olasın ki? Evet bu imkanlar dahilindedir ama şöyle düşünmek gerekiyor. Ya bu kadar her şey dört dörtlük oluyorsa bir problem olması lazım. Yani bu çok önemli. Her şey dört dörtlük olmaz. Bu bedava peynir sadece fare kapanında olur derler ya. Sen bir faresin ve orada çok yakınında çok kolayca ulaşabileceğin bir peynir kalıbı duruyor. Yani bunu biraz sorgulamak gerekiyor. Her şey çok kolay oluyorsa. Bu arada Simon'a dair dikkatimi çeken şeylerden birisi de şu. Özel jetle işte Sofya'ya gidiyorlar. Çok pahalı yerlerde, otellerde, Mykonos adasında kalıyorlar. Ve bir günde bazen binlerce, on binlerce dolar harcayabiliyor. Yanındaki insanlara bunları çok önemsizmiş gibi, umursamıyormuş gibi, hayatın olağan detaylarıymış gibi yansıtıyor. Narsistler de bunu çok sık kullanır. Yani aslında bu önemsizmiş gibi gösterme çabası bir taktiktir. O kadar çok ki bende. O kadar çok ki bak şak şak şak dağıtıyorum. Senin de bu tuzaklara düşmen konusunda bu önemsizleştirme manipülasyonu önemli olabilir. Gelelim işin aslında en tartışılan noktası. Bu belgesel çekildikten sonra internet ortamında birçok tartışma ortaya çıktı. Kimisi kadınları kurban olarak görürken, kimisi de kadınların o Simon'ın zengin ve gösterişli hayatına duyduğu açgözlülüğü ortaya koydular ve insanlar bu konuda tartıştılar. Peki benim yorumum ne burada? Ben şöyle düşünüyorum. Kadınların açgözlü olduğunu, bunu bilinçli olarak yaptıklarını düşünmüyorum. Kadınlar evet gösterişten etkilenebiliyorlar. Evet bir şekilde o şaşalı hayat onları etkileyebiliyor. Şimdi ben buradaki belgesele konu olmuş kadınlara baktığım zaman, yani Cecilia'nın yaşını tam kestiremiyorum ama diğer kadınlar 30-40 bandı diyorum. Muhtemel Cecilia da o aradadır. Bu insanlar bugüne kadar birçok ilişki yaşamışlar. Ve tahminimce şu an devam etmediğine göre bu ilişkilerin birçoğunda hayal kırıklığına uğramışlar. İnsanlar çok fazla ilişkilerinde hayal kırıklıklarına uğradıkları zaman sonraki ilişkilerinde bir ödül ilişki beklentisi yaşıyorlar. Yani şöyle bir mantığı var bunun. Bugüne kadar hep kötü insanlar beni buldu. Hep zorlandım. Hep bir şekilde hayal kırıklığına uğradım. Artık öyle birisi gelecek ki beyaz atlı prens ve beni kurtaracak. Ve aslında zaten Simon'ın kurduğu sistem de kadınların o beyaz atlı prens beklentisine oturuyor. Resmen adam belki bunun üzerine oturdu, düşündü, çalıştı. Kadınlar ne bekliyor diye öyle bir portre çiziyor. İşte kadınların düştüğü tuzak bu. Ödül ilişkisi diye bir şey var mı peki gerçekte? Maalesef ilişkiler öyle yürümüyor. Yani senin ilişkilerin ters gitti, kötü gitti, üzüldün diye bir sonraki insanın harika olacağına yönelik bir beklenti gerçek dışı beklenti. Yani biraz önce de söylediğim gibi bedava peynir sadece fare kapanında olur. Ödül ilişkisi değil. Yani bir ilişki hiçbir zaman bu kadar yolun başında harika olmaz. Harika oluyorsa zaten korkman lazım bence. Ve o harika olma tuzağına düşünce şöyle bir hissiyat geliyor. Evet, evet. Aradığım, beklediğim gün geldi. Sonunda o adam çıktı geldi karşıma. Yani buradaki o hissiyata, o beklentinin tuzağına düşmemek gerekiyor. Ve Cecilia'nın arkadaşları onu uyarıyor, dikkat et diye. Ve etrafımızdaki insanların bize uyarılarına kulak asmamız gerekiyor bazen. Dikkat etmek, yavaşlamak gerekiyor. Bir ilişki hiçbir zaman hazır paket olarak gelmez. Hiçbir zaman bu kadar mükemmel olmaz. Yani bu kadar mükemmel oluyorsa karşı tarafın sayesinde onun bir çıkarı vardır diyebiliriz. Bu arada Simon ve diğer dolandırıcılar hakkında bir gözlemim var. Mesela senden borç aldı, vermiyor. Bir çek verdi sana, çek karşılıksız çıktı. O insanı aradığın zaman neredeyse artık olay ortaya çıkmış. O insan suçluluk hissetmiyor ve her daim telefonlarına bakıyor. Onunla iletişim halindesin. Sana diyor ki kardeşim öğleden sonra gönderiyorum. Sen diyorsun gelmedi. Ya işte IBAN'ı yanlış yazmışım. Yarın cebindedir bil. Yarın arıyorsun bir sonraki gün, bir sonraki gün. Yani seninle iletişimi kesmiyor. Sana böyle çatışmalı bir noktada yaklaşmıyor. Her zaman halledecekmiş gibi, yapacakmış gibi. Simon da böyle. İşte çek gönderiyor, karşılıksız çıkıyor. Ya nasıl olur diyor. Hallediyorum, yarın çözüyorum. Haftaya çözüyorum. Böyle olayı birazcık toprağın altına gömmeye çalışıyorlar. Benim belgeselde dikkatimi çeken bir ayrıntı var. Cecilia diyor ki Simon'ın yanındaki kalp işaretini kaldıramadım diyor. Yani öyle bir durum. Böyle bir bağ oluşmuş, böyle bir etkilenmiş. İnsanların temel arzularına o kadar hitap ediyor ki sonrasında Yunanistan'da yakalanıyor Simon ve İsrail'e iade ediliyor. Orada da 7 ay hapiste kalıyor. Ve ben o noktadan sonra şunu merak ettim. Simon İsrail'den çıkıp tekrar Londra'ya gelse ya da sonrasında Cecilia Norveç'e dönmüştü. Onun yanına gitse, birazcık borcunun bir kısmını ödese, işte ben seni çok seviyordum, çok pişmanım, bana iftira attılar dese, Cecilia inanır mıydı, inanmaz mıydı? Yani bence inanırdı. Çünkü kendi yalanlarımıza, arzularımızı karşılayacak şeylere yalan olduğunu mantıklı tarafımız bilmesine rağmen inanıyoruz, inanmak istiyoruz aslında. Yani bu insanın en büyük aymazlıklarından birisi, içimizde bir şeyi o kadar eksik bırakırsak ya da onu başka duygusal tatminlerle doldurmazsak o hayatımızı mahvedecek kadar güçlü olabiliyor. Peki bu arada senin bu konuda yorumun ne? Eğer böyle bir şeyi sen yaşamış olsaydın Cecilia gibi, adam ya da kadın seni bu kadar dolandırmış olsaydı, sonra günün birinde gelmiş olsaydı ona inanır mıydın? Bu arada hemen cevap verme. Hemen cevap verince çok mantıklı cevaplar çıkacak. Geçmişine bakabilirsin. Neler yaptın, neler yaşadın? Mantıkla örtüşmeyen ne gibi hataların var? Bir onlara bakıp bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Dikkatimi çekti. Bu belgeselle beraber eminim Tinder'ın kullanıcı sayısı artmıştır diye düşünüyorum. Sanki gizli bir sponsorluk durumu söz konusu olabilir. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.